Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta stüdyoda bir konuğum var. Avrupa İklim Ağı Türkiye Temsilcisi Elif Gündüzyeli. Elif hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi bu hafta iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri, müzakereleri takip edenler açısından önemli bir toplantı gerçekleşti. Neydi o? 12 Aralık 2015 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te malum Paris İklim Anlaşması kabul edilmişti. Onun üzerinden geçen 2 yılda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde One Planet Tek Gezegen başlığıyla bir zirve düzenlendi. Salı günü gerçekleşti bu zirve. Çeşitli ülkelerin liderleri davetliydi. Sivil toplum örgütleri temsilcileri, bazı ünlü bir takım iş dünyasından isimler de vardı. Çeşitli finansal kurum ve kuruluşların yine temsilcileri katıldı bu toplantıya. Geniş katılımlı oldu. Şimdi tabii genel olarak her yıl yapılan COP iklim zirvelerinin yanı sıra Macron ev sahipliğinde böyle bir zirvenin neden yapıldığını, zirvenin içeriğini, neler konuşulduğunu ve bu zirveden neler beklediğimizi biraz bugün ele almaya çalışacağız. Tabii Macron aslında daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmadan önce seçimler sırasında da iklim değişikliği ile ilgili bir siyasetçi olduğunu çeşitli söylemlerinde dile getirmişti. Daha sonra seçilmesinin ardından yine aynı şekilde bu konuya yönelik açıklamalarına rastladık ve özellikle Trump'a yönelik, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine yönelik bir takım eleştirileri de oldu. Trump çünkü anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın tekrar Amerika'nın çıkarları doğrultusunda müzakere edilebilmesi gerektiğiyle ilgili bir takım açıklamalar yapmıştı. Macron bunun mümkün olmayacağını söylemişti. Salı günkü zirvede de yine bu görüşünü dile getirdi. Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürdü ve müzakerenin asla söz konusu olmadığını söyledi. Şimdi böyle kısa bir girizgahtan sonra Elif, senle hemen bu toplantının içeriğine dair neler konuşuldu, toplantı başlıkları nelerdi? Ben katılımcılardan biraz bahsettim ama belki biraz senin de detaya girmek istediğin isimler olabilir. Bunlarla başlayalım.
Tabii. Şimdi COP'tan sonra, aslında Paris'ten sonra 2 yıldır bir açıklık var. Tamam, Paris Anlaşması çıktı ama bu anlaşmanın kırılganlıkları da var. Yani güçlü bir tarafı var. Güçlü tarafı, sadece devletlerin eline kalmadı Paris Anlaşması. Devlet dışı aktörlerin de ciddi rol oynadığı bir anlaşma oldu. Bu anlamda belediyeler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, akademinin ciddi çıtayı yükseltmek gibi bir ihtimalleri var Paris Anlaşması çerçevesinde. Ama tabii Trump'ın çıkması ve aksi davranışlarıyla aslında iklime karşı ve geleceğe karşı açtığı savaşla birlikte devletler içinde bir gerginlik olmadı değil. Çünkü Amerika'nın çıkması evet anlaşmayı birazcık sarsacak bir durum, ki sarsmıştı geçtiğimiz yıl Marrakeş'teki taraflar anlaşması, taraflar konferansı esnasında da. Macron aslında bu tek gezegen zirvesini, yani Macron zirvesi dediğimiz şeyi aslında aramızda artık birazcık finansman, iklim finansmanını gündeme getirmek için toparladı. Ve hani Trump çıksın çıkmasın, Amerika olsun olmasın, farklı aktörlerle, illaki devlet aktörleri olmak zorunda değil, bu işi kotarabiliriz, iklim değişikliğinin önlenemez sonuçlarını önleyebiliriz aslında, yani o tarafa gitmesini durdurabiliriz gibi bir yüksek çıtalı bir çıkış yaptı
evet,
Macron.
Evet, hem aslında bu Trump'ın çekilmesi hem bir hayal kırıklığı hem de endişe yarattı. Diğer ülkelerde biz gerekli adımları atarsak daha sonrasında bu finansman kaynaklarıyla ilgili gelişmeler ne yönde olur? Bunları kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız gibi bir takım endişeler de oldu küresel anlamda, değil mi?
Başka bir endişe de tabii, aynen öyle. Başka bir endişe de Trump'la birlikte artık kapanan dünyada kömür defterinin tekrar açılıyor olması.
Kesinlikle.
Böyle tamamen hani eski çağ kalmış enerji yatırımlarından bahseden bir Amerika başkanı var karşımızda. O anlamda önemliydi çünkü bahsettiğin hani orada boy gösteren önemli şirketler arasında dünyanın en büyük sigorta şirketleri, bankalar.
Evet.
Zaten şeyin ortaklarından, zirvenin ortaklarından bir tanesi Dünya Bankası'ydı. Gibi yani çok yüksek seviyeli bir katılım gerçekleşti ve merkeze iklim finansmanı kondu. Aslında iklim finansmanı pek çok şekilde anlaşılabilir. Biz daha çok şu anda çıktılarına baktığımızda zirvenin düşük karbon finansmanı gibi bir şey çıktı ortaya. Yani iklim evet. dostu enerji ve iklim dostu yatırımların finansmanı nasıl olur gibi bir konu ortaya kondu.
Evet. Şimdi aslında tabii bu şirketlerin katılımı önemli. Özellikle o noktaya değinecek olursak iklim harcamalarını beyan edeceğini açıklayan küresel şirket sayısının 237'yi geçmiş olması önemli. Bunlar daha şeffaf, kamuya açık bir şekilde bundan sonra finansal hareketlerini devam ettirecekler. Yine aynı şekilde iklim eylemi artı 100 girişimi burada önemli bir açıklama yaptı. Belki de aslında süre gelen bir takım hareketlerin burada açıklamaları gerçekleşti. Belki buraya çok özel olmadı ama yine aynı şekilde bunlar da iklim değişikliğini tetikleyen 100 büyük kirletici firmaya karşı bir girişim. Yani hem bir yandan şirketler iklim konusunda neler yaptıklarını açık bir şekilde beyan edecekler. Hala kirletmeye devam edenler de bir şekilde ifşa edilecekler aslında. Evet, belki bundan sonraki süreçte ne beklemeliyiz üzerine belki biraz konuşmalıyız. Sen de COP iklim zirvelerini yakından takip ediyorsun. Aslında hem şimdi Paris Anlaşması 2015 yılının sonunda kabul edildi ama uygulamaya girecek girmesi istenen taahhüt edilen tarih 2020. Dolayısıyla arada önemli bir zaman dilimi var ve bu işte bir takım rehavetlere, bir takım yol kazalarına, Trump'ın anlaşmadan çekilmesi gibi şeylere de sebep oluyor. Nasıl olsa önümüzde vaktimiz var deyip daha da bu konuda yavaş davranılabiliyor. Belki biraz Macron'un yapmaya çalıştığı şey bu mücadelenin ivmelendirilmesi, hareketin hızlandırılması. Şimdi istersen biraz hemen onun gerisindeki Bonn zirvesine, Bonn'da gerçekleşen bu seneki COP23 zirvesine dönüp önümüzdeki yıl Polonya'da gerçekleşecek. O arada bir yıl boyunca neler olabilir? Belki biraz da bu çıkış, bu Macron'da bir anlamda bu zirveleri destekleyen bir zirve gerçekleştirdi. Biraz daha tabii finansal boyutu ağırlıklıydı ama bundan sonra ne bekleyebiliriz? Yani 2018'de önümüzde neler var?
Şimdi birazcık bir adım geriye almak istiyorum ben bunu. Şöyle bir şey olmuştu Paris'te. Şimdi evet, dediğin gibi aslında Paris Anlaşması henüz işte yol kazalarına uğrayabilir, Trump çıkabilir, Polonya başka bir şey diyebilir, Türkiye henüz onaylamamış olabilir gibi.
Evet tabii, ondan bahsetmedim doğru.
Durumlar var ama şimdi Paris Anlaşması demin de söylediğimiz gibi aslında tüm dünyadaki farklı aktörleri harekete geçiyor. Yani devletler ne yaparsa yapsın finans kısmının şöyle bir önemi var, yani şirketlerin. Şeyden bahsediyoruz, bahsettiğimiz şey dünyanın geleceği ve yakın geleceği. Yani şimdiden iklim felaketlerinin çok korkunç şeylere neden olduğu bir dönemde yaşıyorsak eğer, bundan 3 yıl sonra, hani 20 yıl sonrasından bahsetmiyoruz artık, 3 yıl 5 yıl sonrasında ne olur?
Kesinlikle.
Ve hani her şeyi bıraktık diyelim, can kaybını ve hani bütün onları da bir kenara bıraktık, şirketler konuşuyor diyelim, para kaybı, yani iklim değişikliğinin etkilerinden şirketlerin yatırımlarını kaybetmesi gibi şeyler işin ucunda olduğu için tabii ki böyle bir Paris Anlaşması ile birlikte başka bir ivme de kondu ortaya. 2015'te şöyle bir şey olmuştu, hatırlar mısın bilmiyorum Pelin. Paris Anlaşması'ndan sonra Eurocoal, bu kömür sektörünün Avrupa'daki temsilcilerini oluşturduğu bir aslında sektör derneği diyelim.
Evet.
bir iç yazışması sızmıştı medyaya ve bizlere. Biz tabii çok sevmiştik. Yılı öyle kapatmıştık Paris sonrasında. Şey diyordu başkanı Yurakoğlu'nun. Paris anlaşması çıktı. Zayıf gibi görünebilir ama aldanmayın. Bizi artık köle yani kömürcüleri artık köle taciri gibi görecek dünya. Demişti. Kendileri evet. Böyle anlamışlardı zaten mevzuyu. Çünkü hı hı. Hani insan haklarından ve var olmak veya yok olmaktan bahsettiğimiz
evet,
bir yerdeyiz.
Evet, tamamen varoluşsal bir mesele aslında. Evet.
Aynen öyle. O yüzden şimdi şirketlerin bu Macron zirvesinde gördüğümüz yani bir takım açıklamalar Dünya Bankası'nın artık şeffaf bir şekilde önümüzdeki yıl itibariyle tüm yatırımlarının sera gazı emisyonlarını açıklayacağı, raporlayacağını söylemesi. Hı hı. 2019 itibariyle hiçbir fosil yakıt yatırımına finansman vermeyeceğini söylemesi. AXA gibi dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden bir tanesinin hiçbir fosil yakıt, daha doğrusu kömürden başlayarak fosil yakıt, katran kumulları, gaz boru hatları vesaire hı hı. de var. Yatırım yapan şirketleri sigortalamayacağını söylemesi. Evet. Yani sadece proje finansmanından bahsetmiyoruz artık. Kömür projesine para vermeyeceğim değil. Hı hı. Kömürcü ve gazcı şirketleri de ben şey yapmayacağım
artık
diyor.
Artık hem riskleri bunların çok yüksek görüldüğü için hem de belki gerçekten de etik bulmadıkları için.
Evet, şeyin bir açıklaması oldu dün aslında. AXA CEO'sunun Thomas Buber'ın şöyle bir açıklama yaptı. Sürdürülebilir olmayan şirketler yatırım yapılamaz ve sigortalanamaz şirketler olacak diyor. Yani yapmayacağız diyor evet. ve sigortalamayacağız diyor. Şimdi 2018'e giderken Polonya kömürcü bir ülke. 2018 taraflar iklim değişikliği taraflar zirvesi konferansı Katowice'de olacak. Polonya'nın kömür çıkan yerinde olacak.
Bu arada çok kısa aralıkla aslında Polonya ikinci defa ev sahibi olacak COP iklim zirvelerine değil mi?
Dönüp Polonya'ya
dönüyor. Evet.
Şimdi oraya giderken tabii ki beklentiler Paris gibi değil yani. Hani hı-hı. devletin misafir eden devletin tutumu çok önemli. Ama bir yandan da bu şirketler çıkıp veya sigorta şirketleri ya da yatırımcı bankalar çıkıp hani artık kömürün ve aynı zamanda fosil yakıtların sosyal bir inandırıcılığı kalmadı, sosyal kredisi kalmadı dediği müddetçe devletlerin politika yapmaları da diplomatik anlamda değişmek durumunda kalacak. Yani kesinlikle. Israr edemeyecekler diye düşünüyoruz.
Çok doğru. Evet. Aslında bu özel şirketlerin ve sigorta şirketlerinin bu açıklamaları peyderpey aslında Paris sonrası süreçte geliyor ve artacak gibi de gözüküyor. Özellikle tabii burada Amerikalı şirketlerin pozisyonundan da bahsetmek lazım. Trump seçim sürecinde ilk 100 gün içerisinde yapacağı işte atacağı adımlardan bahsederken bu anlaşmadan çekilmek, Yeşil İklim Fonu'ndan oraya kaynak vermemek gibi adımlar da vardı ve o arada Amerikalı iş dünyasının önde gelen şirketleri anlaşmadan çekilmemesi yönünde deklarasyonlar yayınladılar. Anlaşmanın çekilmesi sonrasında da onlar kendi iklim değişikliği ile ilgili mücadelelerindeki yollarına devam edeceklerini yine beyan ettiler. Burada eyaletler bazında da açıklamalar oldu. Dolayısıyla artık senin de söylediğin gibi bundan sonra diplomatik ilişkilerde kömürü ve diğer fosil yakıtları savunmak, bunlarla ilgili politikaları çok açık bir şekilde bu tür ortamlarda ifade etmek ve yeni kömür yatırımları veya doğalgaz petrol aramaları yapacak olmak bundan sonra herhalde çok kötü gözle bakılacak. Yani bu yüzyılın herhalde kara listesine alınacak ülkeler olacak bunları devam ettirecek olan ülkeler.
Kendi deyimleriyle köle tacirleri.
Köle tacirleri evet yani enteresan bir tanımlama aslında o da ama bu konu daha önümüzdeki dönemlerde tartışılacak gibi gözüküyor ve bu arada tabii şunu da söyleyelim. Norveç'in dünyanın en büyük varlık fonlarından bir tanesi Norveç'in bireysel emeklilik fonu 1.3 milyar dolarlık galiba ve giderek de aslında hızla büyüyen bir fon. Bugüne kadar fosil yakıt şirketlerine yaptıkları yatırımları çekecekler oralardaki hisselerini ve bunları temiz ve yeşil enerji üreten şirketlere kaydıracaklar veya onları fonlayacaklar. Bu da önemli bir gelişme. Dolayısıyla ciddi anlamda finansal kaynaklarında sıkıntıya girdiği bir dönem olacak diyebiliriz, değil mi?
Yani Norveç Emeklilik Fonu dışında pek çok yatırım fonu, sigorta şirketi AXA gibi artık fosil yakıtçı şirketlerin öz sermaye yatırımları, yani bu hep bahsettiğimiz yatırımlarını çek, divestment dediğimiz kampanya artık başka bir seviyeye geldi. Sadece işte belediyeler, üniversiteler gibi hani kamu kuruluşlarının çekilmesi değil, özel yatırımcıların da, ciddi fonların da ufak ufak fosil yakıtçı şirketlerden öz sermaye yatırımlarını çektiğini görüyoruz. Burada tabii sivil toplumun rolünü unutmamak lazım. Hı hı. Norveç Emeklilik Fonu'nun çekilmesinde de şimdi AXA ve diğer öz sermaye yatırımcı ve finansörlerinin çekilmesinde de ciddi bir araştırma kısmı var. Yani bu listeyi vermek gerekiyor ki çekilsinler. Çünkü kendi kendine gidip Norveç Emeklilik Fonu veya çok büyük bir şirket, dur bakalım hani hangi şirketler fosilciymiş onlardan çekelim demiyorlar aslında. Bu anlamda önemli bir rapor çıktı. İki rapor çıktı aslında geçtiğimiz haftalarda. Bir tanesi Alman Urgewald Sivil Toplum Kuruluşu Derneği'nin çıkarttığı 2 yıllık bir araştırma çalışması. Dünyanın en büyük kömürcü şirketlerini afişe ifşa etti. Hı hı. İçinde 120 böyle en top 120 kömür geliştirici şirket de vardı. Bunların içinde bu arada 4 tane Türkiye'li şirket de var. Bir tanesi Evyaş Kamu Şirketi.
Evet.
EMBA var, Hattat Holding var, Yıldırım var. Ve dışında, bunların dışında tabii pek çok küresel şirket de var. Bunları götürüp öz sermaye yatırımcılarına verdi Urgewald. Dedi ki buyurun bunlar kara listeniz. Yatırımlarınızı çekmek isterseniz bunlardan başlayın.
Evet, iyi bir başlangıç noktası olmuş. Belki bu noktada lafı biraz aslında Türkiye'ye getirmekte fayda var. Şimdi bu Macron zirvesi esnasında Dünya Bankası da önemli bir açıklama yaptı. 2019 itibariyle doğalgaz ve petrol yatırımlarını finanse etmeyeceğini açıkladı. 2014 itibariyle, değil mi, aşağı yukarı yılda 1 milyar dolar civarında, hı hı, Dünya Bankası'nın bu tür yatırımları fonladığını biliyoruz. Bu da önemli bir açıklama, önemli bir karar. Herhalde onun arkasından da başka bir takım bankalar gelecektir diye düşünüyoruz. Geçmişte de vardı böyle bir takım hareketler ama tabii Dünya Bankası gibi dünyanın her yerini ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri özellikle fonlayan büyük bankalar açısından bu karar önemli. Şimdi tabii 2012 yılından beri de Türkiye'nin kömür sevdasını biliyoruz. Ve her geçen dönemde yukarı doğru ivmelenen bir kömür çıkışı var. Yani hem yerli kömürün çıkarılması, hem termik santrallerin arttırılması, hem de bu kömüre teşvikler verilmesi bağlamında birkaç ayaklı şekilde kömürle hemhal olmaya devam ediyoruz. Öte yandan da yine Bond'da bir takım gerginliklerin yaşandığını biliyoruz. Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'nin pay alamıyor olması şu an itibariyle. Bütün bunları böyle bir değerlendirecek olursak Türkiye ile ilgili nasıl bir resim çıkıyor ortaya?
Yani bir kere Türkiye, yani söylediğin gibi bir yeşil iklim fonuna şey olsun, hani alabilsin,
erişimi
oradan erişimi olsun diye uğraşıyor. Ama mesela Macron zirvesinde, bu tek gezegen zirvesinde Türkiye'yi temsil eden hiç kimse gitmemişti. Yani bu işler diplomasi işleri birazcık. Türkiye, evet, haklıdır haksızdır işin bambaşka bir tartışması.
Kesinlikle.
Haklıdır haksızdır kısmına bakarsak da Türkiye'nin mevcut iklim fonlarından yararlandığını görüyoruz aslında. Yani ekstradan paraya ihtiyacı var mıdır Türkiye'nin, hı-hı, iklim hareketine geçmek için gibi. İlk soru bu. Mevcut fonları, yani yeni bir rapor açıklandı. ACT Alliance'ın geçtiğimiz hafta, aslında aynı gün, 2 gün önce açıklandı. Hı hı. Orada şeyi görüyoruz. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu artı Avrupa Kalkınma Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası, EIB'nin, hı hı, en büyük iklim fonu yararlanıcısı Türkiye. Yani şurada bir tablo var önümde. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun ve Avrupa Yatırım Kalkınma Fonları'nın en büyük faydalanıcısı Türkiye son 10 yıldır. Onun arkasından gelen Etiyopya'dan bahsediyoruz, az gelişmiş ülke yani. Türkiye'nin yarısı kadar bile fon almıyor,
alamamış
Avrupa Birliği'nden.
Evet.
Şimdi burada tabii ki etik, yine aynı şeye geri dönmek lazım. Bazı ülkeler ayakta kalmaya, yaşam ölüm kalım mücadelesindeyken Türkiye bir yandan kömüre teşvik verip kendi hazinesinden, bir, evet, yandan yeni rezervleri, yerin altında hiçbir şey bırakmayacağım diyor, yapması ve bir yandan da para istemesi Etik değil bir kere, yani saçma olması bir tarafa, hı hı, etik bir şey değil, birazcık üzücü bir şey. Bunun dışında tabii aldığım mevcut paralar dışında, hadi diyelim ekstra paraya erişimi oldu Yeşil İklim Fonu'na, bu parayla ne yapacağını da söylemiyor Türkiye. Yani evet, şu anda benim emisyonlarımı iki katına çıkartmayı planlıyorum diyor 2030 yılına kadar. Verdiği iklim taahhüdünde bunu söylüyor. Şu kadar para alırsam ben onu bu kadara indireceğim demiyor. Onun, evet, yerine 2020'ye kadar 4-5 tane lignit projesi var büyük. Eskişehir bunlardan bir tanesi. Hı. Trakya başka bir tanesi. Bunları yapacağım diyor. Şimdi durum buyken tabii ki Türkiye'nin diplomatik anlamda da eli çok zayıf. Bu paraya ulaşması da çok güç görünüyor. Çünkü devletler neden, yani henüz az gelişmiş ülkelerin ve ada ülkelerinin talep ettiği iklim finansmanı yerine gelmemişken neden Türkiye'ye böyle bir para verirsin uluslararası gündemde de başka bir soru.
Evet, aslında tabii bu sene bonda da gördük, yani tamamen yaşamsal varoluşsal bir sorunla karşı karşıya bu ada ülkeleri, bono ev sahipliğindeydi ama Tuvalu, Fiji başkanlığında gerçekleşti ve o yüzden ada ülkelerinin biraz daha, değil mi, ön planda, göz önünde olduğu bir zirve oldu ve uzun yıllardır biliyoruz bu konudaki gelişmeleri de. Ve tabii yani Türkiye'nin bu genel anlamda kömüre yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlar bir yanda duruyor. Bunların yeniden gözden geçirilmesi, yeniden hesaplanıyor olması zor. Zira bütün bunların hepsinin yerel içerideki kaynaklarla da yapılamayacağı belli. Hı hı. Uluslararası alandan da bu kaynaklar kısıldıkça dışarıdan da para bulmak gitgide zorlaşacak. Ama öte yandan yine de bu diplomatik ortamdan uzak kalmaması, Türkiye'nin bütün bu iklim müzakerelerinden uzak durması, negatif ayrışması, bütün bunlar aslında Türkiye açısından da bizim tabii elbette istediğimiz, talep ettiğimiz şeyler değil. Türkiye'nin de bu noktada almak istediği şeylerin, finansal kaynakların en azından belli bir bölümüne erişebiliyor olması önemli. Peki bundan sonraki süreçte, şimdi dediğin gibi Macron zirvesinde Türkiye'nin herhangi bir seviyede görünür olması, o diplomatik çabaları devam ettiriyor olması önemliydi. Bundan sonraki süreçte Polonya'da veya Polonya öncesi süreçte Türkiye masada nerede? Tekrardan yine aynı taleplerle mi gelecek Polonya'ya? Ne bekleyebiliriz Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili?
Yani işte pek şeffaf da sürmüyor bu. Evet. Yani bir kere sivil toplum
tahmin
kuruluşları
edebiliyoruz. Evet.
Evet, yani hani sivil toplum kuruluşları, bakanlıklar veya teknokratlar arasındaki şeyi bırakalım bir köşeye. Farklı bakanlıklar arasında bile bir bilgi alışverişinde eksiklik olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Yani Enerji Bakanlığı'nın Çevre Bakanlığı İklim Dairesi'nden COP'lara giden insanlar COP'larda ter dökerek para isterken, bir yandan 3 yıldır görüyoruz bunu 2015'ten beri, Enerji Bakanlığı her COP esnasında Paris'ten beri bir kömür mevzusu çıkartıyor ortaya. Yerin altındaki her şeyi çıkartacağız diyor. Bir hashtagler çıkıyor, milli kömürümüz, milli filan. Yani şimdi durum böyle olunca birazcık böyle tuhaf oluyor yani tahmin etmesi de. Büyük ihtimalle Türkiye pozisyonunu koruyacak gibi görünüyor. Başka bir mesaj almıyoruz.
Doğru.
Şeyler de bir gündeme geliyor gibi, hani Paris'ten Türkiye çıkar mı? Çıkarsa hiç kendi hayrına olmaz. Çünkü evet, bu demin bahsettiğimiz aslında Macron zirvesiyle de finansal ortam, yani sadece piyasa mekanizmasını düşünürsek para artık düşük karbona akıyor yani.
Evet.
Bu çok net görülüyor.
Çok net, evet.
O yüzden bizim de yatırıma, doğrudan yatırıma ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Özellikle şu günlerde cari açıktan bahsediliyor. Yenilenebilir ve düşük karbon potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. O yüzden akıllı ve hani stratejik davranırsa Paris'ten de çıkmaz. Diplomatik anlamda da düşük karbona oynar biraz daha. Hı-hı. Ve hani belki doğrudan Yeşil İklim Fonu'na erişimi olmasa bile daha fazla düşük karbon finansmanını özel sektörden de çekebilir. Ha, ya da çekmeyebilir. Çekmezse hem 2020 COP'unu Türkiye'de yapmak istiyor mesela. Bunu alması zor olur çünkü henüz Paris'i onaylamamış bir ülkede neden olsun
evet,
gibi bir durum var. Hem de zaten düşük karbona ben hemen geçmeyeceğim diyen bir ülke Türkiye. O yüzden birazcık karışık kafalar.
Karışık, evet. Tabii ya, önümüzdeki süreçte evet ilginç bir takım gelişmeler olacak gibi görünüyor. Biz de yakından takip edeceğiz. Evet, bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Bu hafta konuğum Avrupa İklim Ağı'ndan Türkiye temsilcisi Elif Gündüzyeli'ydi. Çok teşekkür ediyorum Elif, geldiğin ve verdiğin bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.